Yaşlı elçi Pavlos genç emektaşı Titus'a bir mektup yazdı. Tamam mı? Titus Girit adasına gitti ve orada görevli olarak kaldı. Pavlos oradan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Titus'a bir mektup yazdı. Yaşlı elçi Pavlos genç olan Titus'a. Ve ona öncelikle verdiği görev her kiliseye önderler atmaktı. Tamam mı? O zaman onlar gittiler, müjdeleme turu yaptılar. Yeni kiliseler kurdular. Ve Titus'un şimdiki görevi her kiliseye önderler atmaktı. Çünkü her yeni kurulmuş kilisenin sağlam, tanrısal karaktere sahip ve nitelikli önderlere ihtiyacı vardır. O zaman Titus'un görevi şudur. Ama Titus'a gelmeden önce eski anlaşmaya bir göz atıp tanrısal önderliğin nasıl bir şey olduğunu öğrenelim. Tamam mı? Tanrısal önderlik nasıl bir şey? Tanrı nasıl önderler istiyor? Türk millet zaten önderliğin tanımını iyi biliyor. Çünkü Atatürk'ün yüce önderliğiyle özgürlüğüne kavuşmuş bir ülke, değil mi? Bugünkü konuşmamızın amacı bunun da ötesine geçip tanrısal önderliğin resmini algılayıp bu örneği benimsemek ve kültürdeki önderlik ile kilisedeki önderlik arasında kocaman bir fark var. O yüzden fark var tişörtü görürüz. Çünkü kilise ile bulunduğu kültür arasında iyice bir fark var. Yok. Bir tane yaptım benim için, kendim için. Ve her hafta o fark nasıl bir fark olduğunu gittikçe öğreniyoruz. Ama bu hafta söz konusu önderlik. Kilisedeki önderlik ile kültürdeki önderlik arasında kocaman bir fark var. Bu resmi alabilmek için örneği en iyi yansıtan karakter olan Davut'u inceleyeceğiz şimdi. Hazreti Davut'un hayatına bakacağız. Çünkü o tanrısal önderlik nasıl bir şey olduğunu en iyi şekilde gösteriyor. Davut, tanrısal önderliğin bir örnek. Şimdi, hikaye şöyle, eski antlaşmaya göre, Tevrat'a göre, Peygamber Samuel köye gelecekti, tamam mı? Köyümüze gelecek. Biz heyecanlıyız. Büyük Peygamber Samuel geliyor köye. Hatta İshay'ın evine geliyor. İshay'ın evine doğru geliyor. Çünkü Rabbin Samuel'e sana belirteceğim kişiyi benim adımı kral olarak mesedeceksin dediğine göre Samuel İshay'a bütün oğullarını çağırdı. Şimdi bir gönüllü lazım. Balkur, teşekkürler. Gel bakalım. Sen İshay abi olacaksın. Saygı değer. Eyvallah. Tamam oldu. Ben Samuel olacağım. Bütün oğulların, evet, tamam mı? Hazır mısın? Oldu. Bütün oğullarını çağır. Gelsinler. Çünkü onlar arasında gelecek olan kral bulunacak. Tamam mı? O zaman bütün oğullarını çağır şimdi. Ve İshay oğullarını çağırdı. 7 tane. O zaman gel çocuklar. İkisi orada. Gelin gelin. Oh, sen de gel. Of. En büyük oğul. Enteresan. Sizler de gelin. Oh, tamam. Tamam. Yeter. 4 oldu. Yeter. Şimdi. Rab Samuel'e şöyle dedi. Sen onlara bak. Ve ben sana kim kral olacağını göstereceğim. Bileceksin. Tamam mı? Belli, belli, tamam. O zaman Samuel şöyle geçti. En yaşlı olandan en genç olana kadar. Siz de oldu, tamam. Geldi, Rab. Adam bu mu acaba? Rab dedi ki, hayır. Olmayacak, bu değil. Rab bu mu acaba olacak? Maalesef. Çok zeki göründüğüne rağmen değil. Tamam. Sen? Hayır. O mu olacak? Hayır. Davut. Tamam. Doğrusu. Çünkü Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görüşüne, Rab ise yüreğe bakar. Tamam mı? Bunlar çok yakışıklı, çok güçlü, çok zeki, çok uzun boylu ama değiller. Başkası olacak. O zaman Samuel şaşırdı. Peki İshay abi, başka oğullarınız yok mu?
Var ama oğlum yani. İşe yaramaz.
Evet, hiçbir işe yaramaz.
Varlığı çalışıyor, çağırayım istiyorsan.
Evet, yani en küçük Sürü'ye gider, evet, değil mi? Evet. Sürü'yü gider. Onu davet etmedim. Lütfü onu çağır. Lütfen onu çağır. Tamam. O zaman onu da çağırdılar ve o da geldi. En küçük olan. Evet, çok Yılmaz. En küçük olan gel. O geldi. O gelene kadar beklediler. Davut geldi ve Samuel peygamber dedi ki evet. Rab diyor ki sen kral olacaksın ve onu mesetti. Tamam mı? Abileri değil, en küçük olan kral oldu. Teşekkürler, siz oturabilirsiniz, harikasınız. Burada tanrısal öndelik hakkında basit bir prensip öğrendik. Tanrı istediği öndeli seçer ve mesheder. Tanrı istediği kişiler öndel olarak seçiyor, tamam mı? Yani yaşla alakası yok. Doğal yeteneklerle alakası yok. Zekayla, eğitimle alakası yok. Rab istediği kişiyi seçti ve o sefer en küçüktü. Tamam mı? Babası onun hakkında ne dedi? Hiçbir işe yaramaz. Ondan adam olmaz. Ondan cacık yok. Ama Rab onu seçti. Onu çağırdı. Tamam mı? İlk prensip o. Ondan sonra Davut'a ne oldu? Davut'un hikayesinden şöyle okuyoruz. Kutsal ruh güçlü bir şekilde Davut'un üzerinde indi. Kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu güçlü bir şekilde Davut'un üzerine indi. Tamam mı? Yani burada ikinci bir prensibimiz var. Öndelik ancak kutsal ruhun gücüne dayanarak yerine getirilmeli. Ancak kutsal ruhun gücüne dayanarak. Yani kendi gücümüzle değil, kendi stratejimizle değil, kendi planlarımıza göre değil, kendi yeteneklerimize dayanarak değil. Ancak kutsal ruh bir adamın üzerine gelince Tanrı o adam bir önder olarak kullanabilir. Ancak o zaman kutsal ruh Davut'un üzerine geldi ve onu harekete geçirdi. İkinci prensip o. Ondan sonra ne oldu? Davut'un ilk önderlik adımı, içinde saklanmış olan önderlik armağanı ilk ne zaman ortaya çıktı? Aslında hikaye şöyle gidiyor. Belki biliyormuşsunuzdur. İsrail oğulları ile Filistli ordu arasında bir savaş çıkacak, tamam mı? Ve o günlerde savaşlar böyle oldular. Siz İsrailoğulları olacaksınız. Hepiniz ordu, tamam mı? Ve siz bir tepede kalacaksınız. Siz Filistliler, düşmanlar olacaksınız. Ve siz bu tepede kalacaksınız. Şimdi birbirinize bakın. Ve aslında o günlerde savaşlar böyle başladılar, tamam mı? Küfrederek, yok kilise haşa tamam, dalga geçerek, tehdit ederek birbirlerine baktılar, tamam mı? Fenerbahçe Galatasaray maçında olduğu gibi, gaz yok mu? ve o şekilde savaşlar başladılar. Ondan sonra Filistlilerden onların üstad dövüşçüsü, yani Goliat adında bir adam ortaya çıkıyor. Dev bir adam, tamam mı? Lawrence. Sandalyeye kalk. Evet. Of, tamam. Goliat ortaya çıktı. Bu tarafta kal. Tamam, şöyle. Şimdi ne dedi? Onlara meydan okudu. Benimle savaşacak adam yok mu? Aranızda karşıma çıkacak birini seçin. Dövüşte beni yenip öldürebilirse biz sizin kölünüz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edebilirsem siz bizim kölümüz olur. Bize kulluk edersiniz. Tamam mı? Öyle bir adam. Dev gibi, yani çekirdekten yetiştirme savaşçı. Tamam mı? Öyle bir adam. Durum 40 gün boyunca sürdü. Çünkü İsrailliler hep korkak. Hep dehşet içinde kapıldı. Hep ondan kaçıyorlardı. Hiç kimse onunla savaşmak istemedi. Tamam mı? Hepiniz korkaksınız. Sizden adam yok. Tamam mı? Hiç kimse onunla savaşmak istemedi. Çünkü imkansız. Adam dev gibi bak. Ve aslında bence aralarında böyle bir şey vardı. Yani abi sen benden daha büyüksün. Sen git yahu. Tamam mı? Ya da ya da kral gitsin. Sorumluluk onda. Yani benim sorumluluğum değil. Benimle ilgisi yok. Değil mi? Öyle bir şey dediler bence muhtemelen. Durum 40 gün boyunca sürdü. Ondan sonra ne oldu? Davut geldi. Çocuk. Yani abileri orduda bulundular. Ama Davut hayır. O hala sürüyü gidiyor. Ama babası onu gönderdi peynir getirmek için. Çok önemli bir görev, tamam mı? Peynir getirmek için orduya. Biraz tulum, değil mi? Biraz Erzurumlu peyniri getiriyordu abilerine. Geldi baktı, şu adam kim? Yani Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor. Neden hiç kimse onunla savaşa çıkmadı? Dediler ki, adama bak, korktuk ondan. Davut dedi ki, ben gideceğim. Yani abilerine, sen orada kalabilirsin. Yani abilerine saygı duydu. Yani siz gidiniz. Ama onlar gitmek istemedikleri halde Davut dedi ki tamam, o zaman ben gideceğim. Ben onunla savaşacağım, öldüreceğim. Neden? Çünkü Rab benimle. Rab beni çağırdı. Beni mesetti. Sen oturabilirsin. Davut onunla savaştı, yendi, öldürdü ve kazandı. Tamam mı? Neden? Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Buradaki prensip neydi? Önderler sorumluluk üstlenmeye hazır. Sorumluluk üstlenmeye hazır. Tamam mı? Yani ben gideceğim. Ya hiç kimse yapmazsa bile ben yapacağım. Önderlik öyle bir şey değil mi? Her alanında, iş yerinde aynı prensip geçerli. Herkes diyor ki abi benimle alakası yok. Benim sorumluluğum değil. Değil mi? Ama öyle bir inisiyative sahip ki dedi ben yapacağım. Hiç kimse yapmazsa bile ben yapacağım. Ve önderlik eşittir cesaret. Önderlik eşittir cesaret. Yani hepsi korkak ama Davut cesurdu. Göze aldı. Bir şey yapmaya kalktı, değil mi? Herkes yerlerinde durdular ama Davut harekete geçti. Önderlik eşittir cesaret. Napolyon bir savaşta maruz konumda bir bataryanın terk edilmiş olduğunu fark etmiş. Adam yok orada, tamam mı? O bataryada. Çözüm olarak orada bir levha asmış. Korkusuz adamların bataryası diye. Ve o günden itibaren o batarya hiç terk edilmemiş. Çünkü herkese meydan okudu. Ya siz korkaksınız diye. Atatürk, ordular size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diye söyledi. Değil mi? Yani cesaret lazım. Braveheart filminde, Cesur Yürek filminde William Wallace diyor, insanlar uvanları takip etmez, cesaret takip eder. Yani uvanla alakası yok. Bu orduda bir kral varmış, generallar varmış ama hiçbir şey yapmadılar. Ama Davut'ta hiç unvan yoktu ama cesaret vardı. İnsanlar unvanları takip etmez, cesaret takip eder. Arkadaşlar kilisede, bugün söz konusu kilisede önderlik. Birazdan o metine geleceğiz Titus kitabında. Ama kilisede önderlik tehlikeli. Harbiden tehlikeli bir ruhsal savaşın içindeyiz. ön cephe hattına giden askerler lazım. Tamam mı? Titus'un zamanında Hristiyan önderleri öldürdüler. Pavlos bile bu mektup yazdıktan sonra İsa Mesih'e olan imanı için öldürüldü. Değil mi? Çarmıha gerildi. İsa Mesih'te olduğu gibi. Ve 12 elçilerden 11'i şehit oldu. Bir tek Yuhanna hariç 12 elçilerden. Ama Yuhanna'yı haşlandı. Ama ölmedi. Ondan sonra bu adamla ne yapacağımız diye sordular. Onu Patmos'a sürgüne gönderdiler. Ve orada 100 yaşındayken öldü. Ve Titus'un görevi neydi? Şimdi bakacağız. Önderler atmak, tamam mı? Yani İsa Mesih uğruna ölmek isteyen var mı? Gönlü öne doğru gelsin diye bir görevine sahip oldu. Zor bir iş aslında, değil mi? Bu maceraya var mısınız? Ön cephe hattına geçer misiniz? Önder olunca şeytan sana karşı çıkacak, düşmanların çoğalacak, hükümetin Hristiyanlığa karşı durması ihtimalinde ki bilmiyoruz, önderler ateş hattında bulunacak. Fakat Davut göze aldı ve Hristiyan tarih boyunca önderler var. Çünkü Tanrı bir kişi çağırdığında ona karşı duramıyoruz. Yüreğinde öyle bir çağrı varsa, yani olacaksın, yapacaksın, yapacak bir şey yok. Kutsal Ruh senin üzerine inince, seni harekete geçirince yapacak bir şey yok, yapacaksın. Ve Davut'un yüreğinde vazgeçilmez bir vizyon vardır. Şimdi Davut'a döndük. Onun yüreğinde bir vizyon vardı. Davut Rab için bir tapınak kurmak istedi. Öyle bir şey hayal etti. Tamam mı? Görkemli, harika, şaşalı bir tapınak kurmak istedi Rab için. Peki böyle tanrısal bir hırs kötü bir şey mi? Yani hırs kötü bir şey mi? Tanrı için bir şeyler yapmak istemek, arzu etmek kötü bir şey mi? Kibirli miydi? Ben aslında kendi kendime bu soruyu soruyordum. Çünkü ilk iman ettiğim zaman 17 yaşındayken bir Hristiyan oldum. Yani kiliseye giden bir ailede yetiştirildim ama kendim için Rab İsa'ya iman etmedim. Ama 17 yaşına geldiğimde Tanrı beni çağırdı ve ben tövbe ettim. Rab İsa'yı kurtarıcı ve Rab olarak kabul ettim. Ve vaftiz oldum. Ve okul bittikten sonra 18 yaşındayken ben Rab için bir şeyler yapmak istedim. Yani yerimde durmak, sıradan bir kiliseye katılan olmak istemedim. Bir şeyler yapmak istedim. Hindistan'a gittim. Neden olmasın? Ve orada 6 ay kaldım müjdelemek için. Tamam mı? Oradayken Rab için büyük hayaller kurmaya başladım. Ama kendi kendime bu soruyu sormaya başladım. Yani bu doğru bir şey mi, kötü bir şey mi? Tanrısal hırs. Yani Rab için bir şey yapmak. Goliath'ı gördüm, dev gördüm. Bize karşı duranı gördüm. Ve hırslandım, öfkelendim. Bir şeyler yapmak istedim. Tamam mı? Peki o zaman bu ayeti okudum. Rab Davut'a şöyle dedi. Adıma bir tapınak yapmaya yürekten istemen iyi bir şey dedi. Yani yüreğinde bir önder olma heves varsa aslında iyi bir şey. İyi bir şey arzu etmişsin. Pavlos aynı şey dedi. 1. Timoteus 3:1 işte güvenilir bir söz. Bir kimse gözetmen olmaya gönülden istiyorsa iyi bir görev arzu etmiş olur. Tamam mı? Bir kimse gözetmen olmaya gönülden istiyorsa iyi bir görev arzu etmiş olur. Yani teşvik edilen bir şey. O zaman Davut'tan bir son prensip öğreniyoruz burada. Önderlerde tanrısal bir hırs mevcuttur. Önderlerde tanrısal bir hırs, bir vizyon, bir hayal mevcuttur. Onlar bir şey yapmak istiyorlar sanırım. Acaba siz de, sen de öyle bir arzu var mı? Öyle bir istek, öyle bir hırs var mı yüreğinde? Yani ben yerimde durmak istemiyorum. Sıradan bir Hristiyan olmak istemiyorum. Rab için bir şey yapmak istiyorum. Bir, bu deve karşı, düşmana karşı bir şeyler yapmak istiyorum diye bir hırs, bir hayal var mı acaba yüreğinde? Çünkü işte asıl önderler bunlardır. Şimdi Davut'un hayatından birkaç öndelikle ilgili prensipler öğrendik. Şimdi Titus bölümüne geleceğiz. Ve bu ayetler okuyacağız birlikte. Titus kitabı 1. bölüm 4. ayet. Titus 1, 4. 9'a kadar. Pavlos Titus'a yazıyor. Ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a, Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun. Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kente ihtiyarlar atman için seni Girit'te bıraktım. İhtiyar seçilecek kişi eleştirilecek yönü olmayan tek kararlı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı. Sefahetle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı. Gözetmen Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalı. Dik başlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı. Tersine konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak, kendini denetleyebilen biri olmalı. Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalı. Yaşam Kilisesi'ni 9 ay önce başlattık. Çok yeni. Halen kilise kurma takımımız öndelik etmekte. Şimdi bir takımımız var ki bu kiliseyi kurduk. Ne olacak burada? Bu takım öndelik etmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Tanrı'nın çağrılmış, meshedilmiş ruhla ve öndelik armağanlarıyla donatılmış kilise öndeleri ortaya çıkana kadar. Onlar belli olana kadar, tamam mı? Yani Rab aramızdan önderler, ihtiyarlar çağıracak. Ve o adamlar ortaya çıkana kadar biz bu kiliseye önderlik edeceğiz. Ama o zaman ve ne zaman olacağını bilmiyorum. Yani bir sene mi sürecek, 5 sene mi sürecek? Umarım hayır. Ama yani biz önderler atamıyoruz, seçmiyoruz. Kim seçiyor? Tanrı seçiyor, değil mi? Biz olsaydık biliyorum ki kim seçerdim. Ama biz seçmiyoruz. Tanrı seçecek. Önderlik armağanları verecek o adamlara. Ve o zaman burada bir ihtiyar takımı atanacak. Ve o ihtiyarlar kiliseye önderlik edecek. Ne zaman? Bilemiyorum. Ama öyle bir şey olacak. Çünkü her yeni kilisede öyle bir önderlik takımı olsun. İşte o zaman yaşamak istediğim problem ne biliyor musunuz? Çok fazla gayretli, gözüpek, ruhla dolu, kiliseyi seven, karakterli, itibarlı adamlar. Çok fazla. Ki kim önder olacağını seçemiyoruz. Çünkü herkesle öyle armağanlar, öyle bir karakter olsun. Öyle bir problem yaşamak istiyor. O ihtimalinde ne olacak? Bazıları bu kilisede önderler olacaklar. Bazıları başka bir yere gönderip onlar yeni bir kilise kursunlar diye düşünüyorum. Tamam mı? Ve bazıları gelecek için ihtiyarlarımız yetiştirilecek. Yeni antlaşmada kilise öndelikle ilgili 3 kelime kullanılmaktadır. 3 kelime. Biraz Grekçe öğreneceğiz birlikte. Olur mu? Grekçe'ye var mısınız? Tamam. O zaman 3 kelime. Birincisi presbuteros. Türkçe'ye ihtiyar kelimesi olarak geliyor. İkincisi episkopos Türkçe'ye gözetmen olarak geliyor ve üçüncü pimenos çoban ya da önder anlamına geliyor. Tamam mı? İhtiyar, gözetmen ve çoban ya da önder. Şimdi onları tek tek alalım ve hepsi birbirleriyle değiştirilebilir. Hepsi aynı kişiyi tarif eder. Onlar ayrı ayrı değil. Yani sen ihtiyarsın, sen gözetmensin, sen çobansın diye bir şey yok. Hepsi aynı kişiyi, aynı görevi tarif eden kelimeler. Tamam mı? Şimdi birincisi ihtiyar. Hristiyanlığın müsevi arka planından türenen bir sözcük. Her köyde bir ihtiyar heyeti var ya. Bu kutsal kitapta yaşla ilgili değil. Zor çünkü Türkçe'de ihtiyar kelimesi daha çok yaşla ilgili değil mi? Yani ihtiyarın düşükü beyaz giyer küşkünü diye bir laf var mesela. Ben beyaz giydim. biliyorum ki Türkçe'de ihtiyar kelimesi yaşlı bir adamı çağrıştırır. Halbuki Davut'un hikayesinde gördüğümüz gibi Tanrı her zaman en büyük olanı seçmiyor. Bazen en küçük olanı seçiyor. Bazen en büyük olanı seçiyor. Ve kutsal kitapta böyle bir tatlı bir denge var. Büyüklerimize saygı duyuyoruz ama her zaman yaşlı eşittir olgun ya da yaşlı eşittir önder diye bir şey bulmuyoruz kutsal kitapta. Tamam mı? O zaman bu kelime daha çok olgunlukla ilgili ve bu kelime her zaman çoğul halinde kullanılır. Mesela burada okuduk. Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kente ihtiyarlar ataman için. Yani ve bu kelime her zaman çoğul halinde kullanılır. Kilisede her zaman bir öndelik takımı olsun. Her zaman yeni antlaşmada çoğunluk hakim. Bu çok önemli. Çünkü bir kişi ise yani o adam ne yapmak isterse yapacak. Ama bir takım ise o zaman birbirlerine saygı duyarak, birbirlerine boyun eğerek o şekilde kiliseyi öndelik edeceklerler eğer daha sağlam, daha yetkili bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kiliseye öndelik edecekler. Ve bu kelime adamın karakterini tarif eder. Adamın kim olduğundan bahsediyor. İhtiyar, olgun, itibarlı, saygıya değer. Tamam mı? O kelime o. Ve yeni anlaşmada kilisedeki önderliği tarif eden en çok kullanılan kelime ihtiyardır. En çok kullanılan kelime. İkinci kelime gözetmen. Burada diyor ki ilk önce ihtiyar 60. ayet ihtiyar kelimesi kullanılıyor. 7. ayet gözetmen kelimesi kullanılır. Bu kelime yeni yaklaşmanın Grek kültüründen geliyor. Ve bu kelime önderlerin ne yaptıklarını tarif eden bir kelime. O zaman ihtiyar adamın karakterle ilgili, gözetmen adamın fonksiyonla ilgili. Tamam mı? Ve aslında o zamanlarda bu kelime başkahyanın görevini betimledi. Bir evde hizmetçiler arasında en başta olan hizmetçi, başkahyası her gün ev sahibinin önüne çıkıp bugünün görevleri öğrenerek ondan sonra diğer hizmetçilere gidip o görevliler dağıtı. O adam. Tamam mı? Başkahyası. Ve aslında bu çok güzel bir resim. Çünkü kilisenin ev sahibi kim? İsa Mesih. Ve hepimiz onun hizmetçileriyiz. Ve başkahyası İsa Mesih'e giderek, ondan öğrenerek, herkesle paylaşarak kiliseye önderlik eden kişidir. Bu güzel bir resim bence. Üçüncü kelime yeni antlaşmada çoban. Tamam mı? Ve çoban ne olduğunu biliyoruz. Aslında buradan pastör kelimesi geliyor. Latince'de pastör ve yani Türkçe'ye yabancı bir kelime ama halen kullanıyoruz, değil mi? Ama çobanlar ne yapıyorlar? Sürüyü hem besliyorlar, hem koruyorlar, hem buradan oraya yönlendiriyorlar. Gel kuzularım, başka bir yere gidelim diye. Şimdi İsa Mesih bizim baş çobanımızdır. İyi çoban İsa Mesih. Bizi güdüyor. Tamam, bizi koruyor. İlahide söylediğimiz gibi. Büyük, sever, korur, kollar, sağlar. Bize öndelik eden İsa Mesih. Rab çobanımızdır. Değil mi? Hiçbir eksiğim olmaz. Beni yeşil çağlardır yatırır. İsa Mesih. Ve onun altında biz onun çoban yardımcısıyız. Tamam mı? Peki benim tercihim şu üç kelimeden ihtiyar, gözetmen, çoban. İhtiyar kelimesi ya da önder kelimesi. Yeni anlaşmaya göre ihtiyar en yaygın ve en anlamlı kelimedir. Adamın karakterini tarif eder. Sadece çoğunluk halinde kullanılır ve bu kilisede Rabbin istediği zaman da bir ihtiyar takımı olsun. Tamam mı? Öyle bir şey olacak. Ama bu kültürde ihtiyar kelimesi biraz daha yaşla ilgili olduğundan, sokaktaki adama biraz tuhaf gelebildiğinden dolayı önder ya da lider kelimelerini kullanabiliriz. Önder takımı, lider takımı. Tamam mı? Pastör kelimesi hakkında sakıncalarım var. İlk olan bu kelime yeni anlaşmada sadece bir tek kere kullanılır. Efesliler 4:11'de. Sadece bir tek kelime, bir isim halinde kullanılıyor pastör kelimesi. Ve yabancı bir kelime. Yani mümince diyebiliriz. Aramızda anlaşılan ama sokaktaki adama hiçbir şey hitap eden bir kelime. Normalde bir kilise bir çoban diye bir düşünce hakim. Neden bilmiyorum ama öyle derler. Yani rahip gibi. Ve bizde rahiplik yok, papazlık yok. Ve aynen öyle o pastör kelimesi biraz daha şey, bir kilise bir pastör diye bir şey istemiyoruz. Çünkü çoğunluk hakim yeni anlaşmada. Eğer sadece bana değil diğer önderlere de pastör kelimesi kullanacaksınız eğer, Pastor Mitch, Pastor Mark, o zaman olsun, kullanabilirsiniz. Ama eğer sadece benim için kullanacaksınız, lütfen kullanmayın. Okay? ve bu kelime daha çok benim ihtiyaçlarım hakkında kullanılır. Tamam mı? Ben zavallı bir koyunum, açım, pastor gelsin ihtiyaçlarımı karşılaşsın diye bir düşünce var. Tamam mı? Çok benimle ilgili. Ve bizde aslında öyle bir şey yok. İsa Mesih gelsin, sana baksın, seni beslesin. Baş çoban odur. Yoksa şöyle bir durumda olacağız. Yani pastor dişim ağrıyor, onu çeker misiniz? Pastor belim ağrıyor, benim için dua eder misiniz? Ve o yüzden bence kiliseler büyümezler. Çünkü pastor hep ihtiyaçla ilgili kendini meşgul ediyor. İyi misiniz? Sen iyi misin? Okey mi? Senin için dua ediyor. Pastor yolluyor. Ve kilise büyümez. Peki, şimdi metine gelince. Kilise önderleri nasıl bir karaktere sahip olsunlar? Ve aslında buradaki liste hepimizle ilgili. Hepimiz ihtiyar olmayacağız ama hepimiz buradaki tarif edilen kişiye benzeyelim. Bu bütün Mesih öğrencilerine ortak bir nitelik listesidir. Hepimiz böyle olmaya heveslenelim. Tamam mı? Bu ve aslında şöyle gidiyor. Kendini yönetebilir, ailesini yönetebilir, kiliseyi yönetebilir. Ama her zaman ilk önce kendini yönetsin. 28 Ağustos 1963'te Martin Luther King şu meşhur sözler dile getirdi. Benim bir hayalim var ki günün birinde 4 ufak çocuğum tenlerinin rengiyle değil, karakterleriyle yargılayan bir ülkede yaşayabilsinler. Yani önemli olan karakter, dış görünüşü değil. Ne kadar yakışıklı olacaksan ol. Ama önemli olan karakterin. Değil mi? Pavlos ne diyor burada? Dik başlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı. Tersine konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak, kendini denetleyebilen biri olmalı. Değil mi? Bu bütün dinlere ortak bir davranış. Bir kilise önderinin ilk sorumluluğu bütün Hristiyanlarda da olduğu gibi kendine hakim olmaktır. Özdeyiş 25-28. Kendini denetlemeyen kişi yıkılmış sursuz kent gibidir. Değil mi? Yıkılmış sursuz kent gibidir. Yani her açıdan açığım düşmana. Eski Amerika Başbakanı Truman'a göre meşhur adamların hayat hikayelerini okuduğumda kazandıkları ilk zaferin hep kendileri üzerinde olduğunu fark ettim. İlk zaferleri öz denetimdi. İlk zaferleri öz denetimdi. Peki senin öz denetimin nasıl? Kazanıyor musun o savaşta? Yani tez öfkelen, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı. Nasıl giriyor senin için? Kutsal Ruh sana yardımcı olsun. Bana da yardımcı olsun. Ondan sonra, öz yönetimden sonra ailesini yönetebilen birisi olmasın. Pavlos ne diyor? Tek karılı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı. Sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı. Buradaki mantık şu ki, küçük evine hakim olamazsan, büyük eve yani kiliseye asla hakim olamayacaksın, değil mi? Yani öncelik evde öğrenilir. Öncelik evde öğrenilir ve nasıl öğreniyorsan evde, aynı şekilde kilisede o öncelik göstereceksin. Aynı şey, çocuklarımı nasıl yetiştiriyorsam, aynı şekilde yeni iman edenler, yeni doğanlar, Mesih'te bebekler olarak yetiştireceğim. Aynı prensipler geçerlidir. Ne diyor burada? Evliliğin ne kadar düzgün olmalı, ne kadar mükemmel olmalı? Bunu söylemiyor. Çocukların, eşime sor. Çocukların ne kadar imanlı olmalı, ne kadar asi olmamalı, bunu söylemiyor. Yani bir derece yok, bir ölçük yok. Önemli olan prensip, aile önderliğin talim alanıdır, antrenman sahası olmasıdır. Öncelik önce evde öğreniriz. Tamam mı? Peki bir ihtiyarın evli olması şart mı? Hayır, bunu da söylemiyor. Ama evliyse, çocukları varsa eğer, kilisedeki insanlarla ilgilendirmek için daha hazır olur. Daha deneyim kazanmıştır. Biz Londra'da bir kilise kurduk. Ben o takımdaydım o zaman. İlk önder ben değildim, arkadaşımdı. Ben o takımdaydım. Biz 3-4 aile olarak o kiliseyi kurduk 10 sene önce. Ve ben 25 yaşındayken o kiliseye bir ihtiyar olarak atandım. Şimdi ne kadar yaşlı olmanı söylemiyor. Ne kadar olgun olmanı söylemiyor. Biz 22 yaşındayken evlendik, çocukları başladık. Yani burada bir kural yok, tamam mı? Önemli olan bağlama göre ve hatırlayalım Titus'taki durum, Girit adasındaki durum çok daha yol açan, çok daha yeni, herkes yeni iman etmiş oldu. Yani önderler bile yeni iman etmiş olanlar. Çünkü hiç kimse, yani ben 3 sene önce İsa'ya iman ettim diye bir şey yok. Herkes yeni. O zaman yani Rab'be emanet ol ve o yardımcı olsun. Ve aslında buradaki durum ona benzeyen bir durum, değil mi? Yani burada bir sürü yeni imanlılarımız var. Bu kilise yeni kurulmuş. Ve aslında o zaman bu liste bakarak dua edeceğiz. Rab bize önderler versin diye. Ve o zaman kendini yönetebilsin, ailesini yönetebilsin, ondan sonra kiliseyi yönetebilen bir insan. Burada 9. ayette ne diyor? Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalı. Peki ne kadar bilgi lazım? Yani adam iyi bir vaiz mi olmalı? Gerekli değil bu ayetlere göre. Peki adam okula mı gitmeli? Yani ilahiyetten mi mezun olmalı? Gerekli değil. İyi, çünkü Türkiye'de olmaz. onu kitapta görmüyorum. Ne kadar bilgi lazım? Yeterince. yeterince sağlam doktrine sahip olmalı. Bu kadar. Ayeti bir kez daha okuyalım. 9. Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalı. Önderler Tanrı'nın sözünü sevmeli. Hayatlarına uygulamalı, güvenilir söze sımsıkı sarılmalı. Sadece kendileri için ve aileleri için değil, Tanrı'nın halkını gütmek için yeterince bilmeliler. Ve her zaman öğrenmekte olmalılar. Öyle yani. Peki sonuç olarak ihtiyarlar mükemmel olmalı, değil mi? Hayır. İmkansız. Ama onların hayatlarında bir artış eğilimi olsun. Bir artış eğilimi görmek istiyoruz. Adam Mesih'te büyüyor mu? İmanda, bilgide, sevgide büyüyor mu? Mesih'i seviyor mu? Kiliseyi seviyor mu? Onda önderlik armağanlar var mı? Adam cesur mu? Davut'ta gördüğümüz gibi sorumluluk üstlenir mi? Öyle de sorular sormamız lazım. Öncelik nerede başlıyor? Tanrı seni çağırdığında. Tanrı Davut'u çağırdı Samuel peygamber aracılığıyla. Ve bugün bile Tanrı bazılarınızı çağırıyor. Yani kalbin daha hızlı çarpmaya başlıyorsa. Ya da şimdi beni duyduğumda kendi hayatını tartıyorsan eğer. Ve öndelik aslında hepimize açık. Sadece adamlar değil, kadınlar da. Kilisedeki ihtiyarlar adamlar olacak, erkekler olacak. Ama hayatın her alanında, iş yerinde, ailende, herhangi bir alanında öndelik lazım. Tamam mı? İstanbul büyük, kilise küçük, işimiz çok. O zaman kutsal ruh şimdi aramızdadır. Ayağa kalkalım ve dua edeceğim. Her hafta böyle yapıyoruz, tamam mı? Her hafta toplantımız aynı şekilde oluyor. İlk önce ilahileri söylüyoruz ve Rab'den bir şeyler duymaya bekliyoruz. Bugün de olduğumuz gibi. Ondan sonra moladan sonra bir vaaz zamanımız oluyor. Ondan sonra Kutsal Ruh'u davet ediyoruz ve dua ediyoruz. Ve şimdi sizin için bir fırsat olur. Kendi hayatını İsa Mesih'e teslim etmek için. Yani kim olduğun, nereden geldiğin, neden burada olduğun bilmiyorum. Ama Rabbi ise biliyor ve seninle ilgilendiriyor. Yani Davut partiye çağrılmadı, değil mi? O şey sürüyü gidiyordu. Ama Tanrı onu gördü ve onu seçti. Ve Tanrı yüreklerinize bakıyor şimdi.